Mutluluk. Zülfü Livaneli. 5. kaset 1. yüz. Sayfa 161. Aslında daha çok konuşacaktı ama birden susmuştu. Hem kardeşini daha fazla üzmemek için hem de ona gazeteleri, televizyonları görmüyor musun? Baş sayfalar mankenlerin çıplak memeleriyle, travesti şarkıcılarla, su kayağı yapan fahişelerin arsız gülüşleriyle dolu. Senin halkım dediğin şey artık tek tek insanlardan değil, bir sürüden, köleleştirilmiş bir sürüden oluşuyor. Kimse de kişilik, onur, namus bırakmadılar diyemeyeceği için. Kardeşi ve arkadaşları yankı uyandırmak için kendilerini öldürüyorlardı ama ne yazık ki kimsenin haberi olmuyordu bundan. Onların dışarıdaki arkadaşları da gidip dar gelirle 3.30 paraya geçinen ve sokaklarda görev yapan polis memurlarını öldürüyorlardı. Çok kanlı ve saçma sapan bir oyunda oynanan. Ama bunları kardeşine anlatamıyordu. Sanki başka bir dünyanın malı olmuştu çocuk. Söylediklerine baştan kapalıydı. Büyülenmiş gibiydi. Onları duymuyor, görmüyor ve ailesinin bütün sözlerini ön yargıyla inanmadan dinliyordu. Annesi de son bir umutla oğlunu görüp ona yalvarıp yakarmaya gidiyordu ama Seher biliyordu ki Ali Rıza ölüm orucundan vazgeçmez. Eğer şu sıralarda süren hükümetle arabuluculuk çalışmaları olumlu sonuç verse ve hastaneye kaldırılsa bile Ali Rıza artık yaşayan bir ölüye dönüşecekti. Belleği yitmiş, belki yürüyemeyen, belki gözleri görmeyen ve ölene kadar ailesinin bakımına muhtaç duyan canlı bir ölüye. Ve toplum denilen şey bu trajediye hiç aldırmıyordu. Kimileri o memur gibi düşman, kimileri de içeride yatan zavallı kız gibi her şeyden habersizdi. Alevi kitlesinin neden hiç kimseye güvenmediğini ve neden hep kendi aralarında evlenmek istediklerini, karışmadıklarını daha iyi anlıyordu artık. Gerçi bu devirde böyle şeyler çok cahilce geliyordu ama yüzyıllarca süren katliam ve baskı onları böyle kapalı devre bir yaşama ve akraba evliliklerine zorlamıştı. Ali Rıza gibi Alevi gençleri şimdi de kendi kendilerine kıyıyorlardı böyle. Başlarına kırmızı bantlar bağlayarak ölüme gidiyorlardı. Çocukluklarında Ali Rıza ile semah dönmeye bayılırlardı. Al yeşil giysileriyle kadın erkek, çoluk çocuk semah dururlar ve sazın ritmine uyarak turnalar gibi pervaz vurarak dönerler de dönerlerdi. Cem ayinlerinde en çok özünü dara çekme bölümü gelince eğlenirler ve ortaya dizleri üstünde gelip dedeye suçlarını itiraf eden koca koca insanların cezalandırılışını izlerlerdi. Bu cemler içinde Seher'in hiç unutamadığı bir anı da vardı. Biraz sonra kurban edilecek ve eti dağıtılacak olan bir koyunu kınalar sürülmüş olarak dedenin önüne getirmişler ve orada bir ayağını kıvırarak tutmuşlardı. Dede de sazıyla ona türküler söylemişti. Üçünde de koyundan özür dileniyor, biraz sonra kurban edileceği için kendilerini bağışlaması isteniyor, koyunun nitelikleri övülüyor ve neredeyse ona yalvarılıyordu. Dede türküleri bitirdikten sonra hayvanı serbest bırakmalarını söylemişti. Kurban edilene kadar kalabalık içinde özgürce gezinecek, istediği yerlere girip çıkacak ve hiç kimse kendisine karışmayacaktı. Gerçekten de öyle olmuştu. Koyun rengarenk giyinmiş kalabalığın içinde dolaşmış, ortadaki siniye konmuş yiyecekleri koklamış ve müzik sesine kulak kabartmıştı. Ali Rıza da aynen böyle kurban ediliyordu işte ama ondan kimse özür falan dilemiyordu. Tam tersine bu eylemleri yapanlardan nefret ediliyordu. Acaba yüzyıllardır Alevilerin içine zehirli bir yılan gibi çöreklenip kalmış olan haksızlığa uğrama duygusu mu bu çocuğu okulda örgüte gitmeye itmişti? Silahlı eylemler yapan örgütün bir de Ali Rıza gibi bu eylemlerden habersiz afiş yapıştıran, bildiri dağıtan bir sempatizan grubu vardı. Okkanın altına en çok gidenler de bu çocuklardı işte. Ali Rıza bırak terörü, tavuk kesilirken bile bakamayan bir çocuktu. Kendisinden daha yufka yürekliydi. Alevi köylerinde cami bulunmadığı ve kadınlar kapanmadığı için ülkenin diğer Müslümanları onları Müslüman saymıyor ve gavurdan bile beter diyorlardı. Onlara göre içki içmek ve müzikle dua etmek ise hiç kabul edilebilir bir şey değildi. Kendisini de okuldaki arkadaşları Ramazan'da oruç tutmadığı için çok ağlatmışlardı. Aleviliğinden dolayı sürekli hakaret görmekten bıkmıştı artık. Hem kadın, hem Alevi, hem yoksul. Olmaz olsun böyle kader. Hepsi birden çok fazlaydı. Üstüne üstlük bir de terörist kardeşi. Türkiye'de bütün kapılar yüzüne kapanacak demekti bu. Ne iyi bir iş bulabilir, ne de Aleviler dışında biriyle evlilik yapabilirdi. Ah Alim, ah Alim dedi. Sen de daha güçlü olsan ve kendini öldürtmeseydin olmaz mıydı? Hem Allah'ın aslanısın, peygamberin damadısın, hem de bu kadar zulüm görmüş, çoluğunu çocuğunu bile koruyamamışsın. Biz de bunca yüzyıl sonra senin yüzünden acı çekiyoruz hala. Ali'ye inanmalarına rağmen ona sitemeden bazı tarihi türkülerin verdiği cesaretle düşünüyordu bunları. Alevi deyişlerinde Ali göklere çıkarılır, bazı eski türkülerde ise Ali'ye, peygambere, hatta Allah'a bile sitem edilirdi. Seher bir gün okulda arkadaşlarına 15. yüzyıl şairi Kaygısız Abdal'ın bir şiirini okumuş ve onun Allah'a seslenerek "Yücelerden yüce Tanrı, gündüzlerden gece Tanrı, ismin vardır, cismin yoktur, sen benzersin hiçe Tanrı" dediği bölüm üzerine arkadaşları "Tövbe tövbe" diyerek kaçışmış ve onu okul idaresine şikayet etmişlerdi. Seher'e bu türkülerin gizli olduğunu, yüzyıllardır kulaktan kulağa aktarıldığını ve hiçbir yerde söylenmemesi gerektiğini öğreten ise, aldığı disiplin cezası değil, arkadaşlarının uzunca bir süre kendisine küsmesi ve onu gördükleri zaman başlarını çevirmeleri olmuştu. Alevi çocuklarının kendi evlerindeki din hoşgörüsüyle ev dışındaki sünni baskısı arasındaki farkı anlamaları çok güç oluyor ve bazen böyle dramlara yol açabiliyordu işte. İçeride yatan zavallı kız Alevi değildi besbelli. Başını örtmesinden ve erkeklerin yanında kendini suçlu gibi hissetmesinden belliydi bu. Çocuğun başına kim bilir neler gelmişti. Anadolu'nun ücra köylerinde, kasabalarında, gençliği örtüler altında solup giden ve erkenden yaşlanan milyonlarca kızdan biriydi Meryem de. Ve bu kaderi değiştirme şansı hiç geçmeyecekti eline. Acaba bu kıza içinde Meryem adı geçen eski deyişlerden söz etse miydi? Tasavvuf inancını benimsemiş ve kendilerini Allah'la bir ve aynı gören şairlerin yüzyıllarca yıl önce söyledikleri deyişlerdi bunlar. Ama 20. yüzyıl sonlarında bile açıkça söylenmesi mümkün değildi. Bu deyişlerden birinde deniliyordu ki, "Yok iken Adem'le Havva alemde, hak ile hak idik sırrı müphemde. Bir gececik mihman kaldık Meryem'de, Hazreti İsa'nın öz babasıyız." Başı örtülü kız herhalde bunu duysa deliye döner ve kendisiyle bir daha konuşmazdı. Kompartmana döndüğü zaman uyumakta olan Meryem bir an gözlerini açtı, ona şaşkın şaşkın baktı ve "Sen hiç mucize gördün mü?" diye sordu. Sonra da cevabını beklemeden yine dalıp gitti. Çok tuhaf bir kızdı bu doğrusu. Ne demekti mucize görmek? Niye uykusunun arasında bunu soruyordu ki? Belki de bir mucizeye ihtiyacı var diye düşündü Seher. Cemal saatler sonra trenin bir istasyonda durmasıyla kendine geldi. Daha çok yolları olduğunu bildiği için istasyonlara dikkat bile etmiyordu. Gerindi, çevresine baktı. Meryem yoktu. Koridora çıktığını ya da tuvalete gittiğini düşündü. Kompartman kapısını açıp dışarıya bir göz attı ama kızı yine göremedi. Onun arandığını gören memur Ekrem ise "Sen uyurken çıktı" dedi. Çantasını da aldı. Bu söz üzerine beyninden vurulmuşa döndü Cemal. Meryem kaçmış mıydı yoksa? Nasıl olurdu? Nereye kaçabilirdi ki? Bu cahil kızın ne parası vardı ne de bir yer biliyordu. Telaşla perona indi. Trene inenler, binenler, satıcılar ve tren memurları arasında koşmaya başladı. Her yerde Meryem'i aradı ama yoktu işte, yoktu. Şimdi dönünce babasının karşısına ne yüzle çıkacak ve o mübarek adama ne söyleyecekti? Kızı yolda kaybettiğini mi? Ölse daha iyiydi. Hareket memurları trenin kalkış düdüğünü öttürdüler. Lokomotif yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Artık daha fazla duramazdı orada. Son anda kendini yine trene attı. Umutsuz, bitkin, ürkmüş ve öfkeli durumda. Tren istasyonu geçip giderken camlardan dışarı bakıyor ve belki de son anda mendebur kızı bir yerde görürüm diye umuyordu. Bu sırada Ekrem yanına yanaştı. Merak etme dedi. Kız trende. Cemal neredeyse adamın boynuna sarılacaktı sevinçten. Küçük bir araştırma yaptım. Tahmin ettiğim gibi. O Alevi, Allahsız komünistler senin kızı kendi kompartmanlarına götürmüşler. Herhalde beynini yıkayıp senin gibi bir kahramanın yakınını kendilerine yoldaş yapacaklar. Nerede o? Diye tısladı Cemal. Memur öteki vagona geçirdi onu ve gösterdi. Cemal'in kapıyı yıldırım gibi açıp iri gövdesiyle içeri dalması kompartmandaki herkesin yüreğini hoplattı. Hele onun yaba gibi elleriyle küçük kızın omzunu sarsması ve ne işin var senin burada diye bağırması karşısında solukları kesildi. Meryem uykudan uyanma şaşkınlığıyla doğrulup korku içinde Cemal'e bakmaya başladı. Seher bir şeyler mırıldanmaya çalıştı ama Cemal Meryem'in yüzüne korkunç bir tokat atmak için elini kaldırdı. Sanki o eli indirse kızın yüzü darmadağın olacak gibiydi ama eli inemedi, havada kaldı. Çünkü yaşlı adam kolunu tutmuştu. Cemal kendisini tutmaya cesaret eden bu canlı cenazeye müthiş bir hayret ifadesiyle baktı. Acaba deli adam onun da yüzüne tükürecek miydi? Herhalde yapmayacaktı. Gözlerinde kıza acımasını dileyen ve yalvaran bir anlatım vardı. Buna rağmen adamı sertçe itti koltuğuna. Bu arada kendini toplayan Seher, "Görüyorsun, hasta," dedi. "Koridorda onu çok hasta buldum. Ateşi vardı. Kendinde değildi. Ben de getirip buraya yatırdım. Daha önce de ilaç verdim." Seher'in annesi de telaşla kızının her dediğini onaylıyordu. O saatten beri de uyuyor fukara. Cemal, Meryem'in kızarmış gözlerine, solgun yüzüne ve kızarmış burnuna baktı ve söylenenlerin doğru olduğunu anladı. "Gel peşimden," dedi. Kompartmana döndüklerinde Ekrem durmadan konuşuyor ve koskoca imparatorluğu yıkan Türklük düşmanlarının elimizde kalan son toprağı da almak için savaş verdiklerini anlatıyordu. Ona göre komünistler önemsizdi. Nasıl olsa hepsi ezilmişti. Kalanlar da hapishanede intihar ediyorlardı. Esas kavga Büyük Türk Milleti ile Kürtler ve İslam şeriatçıları arasındaydı. Bu iki kesime de göz açtırılmamalıydı. Çünkü ikisi de tarihteki son Türk devletini tehdit ediyorlardı. "Kendini Türk hissetmeyen çekip gitsin bu cennet vatandan," diye bitirdi söylemi. Ama Cemal onu dinlemiyor, bu kızdan nasıl kurtulacağını düşünüyordu kara kara. Gündüz vakti trende onca kalabalık ortasında ne yapabilirdi ki? Hem arazi de değişmiş, dağlar tepeler ortadan kalkmış ve her taraf dümdüz göz alabildiğine bozkır olmuştu. Ağaç bile görünmüyordu ortalıkta. Kızı trenden atsa kilometrelerce öteden bile görebilirlerdi. Bu durumda iş ister istemez İstanbul'a kalıyordu. Bu arada kondüktör dolaşıp trenin Ankara'ya yaklaştığını haber veriyordu. Ekrem ve karısı toparlanmaya başladılar. Kırmızı yüzlü köylü trene bindiğinden beri ölü mü sağ mı olduğu anlaşılmayan karısını dürttü. Kadın kıpırdandı. Tren makas değiştirdi, istasyona girdi ve Meryem yarı kapalı göz kapaklarının ardından Ankara garını seyretmeye başladı. İnsanların giysileri değişmiş, daha da şıklaşmıştı burada. Yine köylüler vardı ama geldikleri yerlerdeki kadar çok değildiler. Hem kimse şalvar giymiyor, başına poşu bağlamıyordu. Kadınların saçları açıktı, bir kısmı da sarışındı. Bu sırada Seher kompartmana girdi ve ona küçük bir naylon torba uzattı. "İlaçların," dedi. "Hadi biz burada iniyoruz." Sonra Meryem'i öptü ve Cemal'e hiç bakmadan çıktı. Onun arkasından da Ekrem'le karısı çıktılar. Köylü karısını omuzuna alıp taşıdı ve trenden indirdi. Meryem istasyonda onları bekleyenler olduğunu gördü. Herhalde kadının abisi gelmişti. Onun da yanında bir kadın ve iki çocuk vardı. Hasta kadını yanlarında getirdikleri el arabasına yüklediler ve sanki çimento taşır gibi neşe içinde sohbet ede ede gittiler. İstasyonda Ekrem ve karısını karşılayan iki adam vardı. Ekrem onlara bir şeyler söyledi ve uzaklaşmakta olan Seher'le ailesini gösterdi. Adamlardan birisi arkalarına takıldı. Meryem Cemal'in de istasyona indiğini ve sigara içtiğini gördü. Kompartmanda yalnız kalmıştı. Naylon torbayı açıp Seher'in getirdiği ilaççılara baktı. Suyun içine attığı haplardan vardı ve bir de koridorda kendisine gösterdiği orkid kutusu. birkaç tane de aspirin. O anda bu küçük şeyin mucizeler yarattığını hatırladı. Çünkü bacaklarının arasında hiçbir ıslaklık hissetmiyordu. Neredeyse unutup gitmişti bu işi. Ama herhalde şimdi değiştirmesi gerekiyordu. Yeni yolcular. Ankara'da tren yine dolmuş, karşılarındaki koltuğa genç bir anne baba ile 10 yaşlarında bir oğlan çocuğu oturmuştu. Ekremlerin kalktığı yere ise beyaz pardesülü, sarışın bir adam ile genç bir kadın yerleşmişti. Trenlerde adet olduğu üzere herkes birbirini göz ucuyla süzüp saatlerce birlikte gideceği insanlar hakkında bir fikir edinmeye çalışırdı. Ama kimse açık açık yapmıyordu bu işi. Meryem'in baş ağrısı ve hastalığı azalmış, entarisinin arka tarafından kan görünmesi korkusu da biraz yatışmıştı. Bu yüzden Seher'e minnet duyuyordu. İyi ki koridora çıkmış ve bu harika ablaya rastlamıştı. Allah'a inanmadığı belliydi. Aynen gavurlar gibi konuşup durmadan boğazına kadar günaha giriyordu ama yine de iyi bir insandı. Nasıl olabiliyordu bu? Hem dine karşı hem de iyi ve yardımsever bir insan. Kafası karışmıştı doğrusu. Burnu yine akıyordu ve boğazı acıyordu. Ve bu ağrı Cemal'in istasyondan getirdiği simidi ayranla yumuşatarak yemeye çalışırken iyice artmıştı. Ama eskisi kadar perişan hissetmiyordu kendini. Bu yüzden yeni gördüğü dünyayı öğrenme merakı yine depreşmişti içinde ve bütün duyargaları açık olarak karşısına oturan kadını süzüyordu. İnce bir kadındı. Kalçalarına sıkı sıkı oturan bir pantolon giymiş, beline de üstünde kocaman iki harf bulunan kalın bir kemer takmıştı. Meryem kemerdeki kocaman, parıldayan metal harflerin D ve G olduğunu gördü. Kadının üstünde beyaz, dar ve incecik bir bluz vardı ve giysi o kadar kısıkıydı ki memeleri dışarı fırlamış gibi duruyordu. Ayaklarına altları kalın, mavi beyaz lastik pabuçlar giymişti. Boynunda renkli, mendil gibi bir şey bağlıydı. Saçları ise açık sarıdan koyu sarıya dönüşen tuhaf bir renkteydi. Meryem onu süzerken kadın çantasından çıkardığı kocaman parlak kağıda basılı bir dergiyi açmış ve başını içine gömerek okumaya başlamıştı. Derdekinin kapağı tam Meryem'e bakıyordu ve üstünde çıplak bir kadının resmi vardı. Memeleri, uzun bacakları, kıçı hep açıktı. Öne doğru eğilmiş, kırmızı ruj sürülü dudaklarını büzerek Meryem'e doğru bakıyordu. Meryem'in içi titredi. Böyle bir şey olabileceği ve bir kadının herkesin içinde buna bakabileceği aklına bile gelmezdi. Kadının yanındaki kocası da saçları kısacık kesilmiş, gözlüklü, mavi kazaklı bir adamdı ve o da bir gazete okuyordu. Karısının dergiye bakmasından rahatsız olmuş gibi bir hali yoktu. Çocuk ise hem şarkıyla tekerleme arası bir şey mırıldanıyor hem de elindeki kutu gibi siyah bir aletle oynuyordu. Kutuya bastıkça sesler çıkıyordu. Onun da ayağında annesinin pabuçlarından vardı, bir tekinin bağı çözülmüştü. Trene yeni binen sarışın adamla kadın kendi aralarında ne olduğunu hiç anlamadığı bir dilden konuşuyorlardı. Meryem Türkçe ve biraz da Kürtçe bilirdi ama bu insanların konuştuğu dilin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Sonra yan gözle Cemal'e baktı ve onun gözlerini derginin kapağındaki çıplak memeli kadına dikmiş olduğunu gördü. Büyülenmiş gibi bakıyor, arada bir gözlerini tavana çeviriyor, sonra yine yiyecekmiş gibi çıplak kadına bakıyordu. Meryem onun çok heyecanlandığını hissetti ve bu hoşuna gitti. Yolculuğun başından beri Cemal'in takındığı o sert ve dünyayı uzaktan seyreden kaygısız tavrın ilk kez sarsıldığını ve kabuğunun kırıldığını gördü. Neredeyse elleri titriyecekti. Tren artık boş ve ıssız bozkırlardan değil, hep evlerin, fabrikaların arasından geçiyordu. Her yer doluydu. Karşılarından bir sürü tren geliyor ve yanlarından geçerken önce bir patlama gibi duyulan, sonra güçlü bir rüzgar sesiyle devam eden müthiş bir gürültü çıkartıyorlardı. Ortalığı gözden geçiren Meryem, karşısındaki küçük çocuğun da kendisini süzdüğünü gördü. Oğlan onun gözlerine, entarisine, yün çoraplarına ve çamur içindeki ayakkabılarına bakıyordu. Sonra elindeki oyuncağı göstererek, "Sen Game Boy biliyor musun?" diye sordu. Meryem şaşırdı. Hayır anlamında başını yukarı kaldırdı. Niye bilmiyorsun? Bilmem, dedi Meryem. Çocuk devam etti. Bizim arabamız var ama annem kaza geçirmiş. İşte korktuğu için trenle gidiyoruz İstanbul'a. Anneannemlerin yanına. Uçaktan da korkuyor annem. Meryem başını sallayarak çocuğun dediklerini dinliyordu. Oğlan bir süre yine mırıldanmaya ve elindeki aletle oynamaya devam etti. Sonra bağı çözülmüş pabucunu ileri doğru uzatarak Meryem'e "Şunu bağla," dedi. Meryem hemen elini uzattı, bağlara dokundu ama bu arada çocuğun annesi dergiden başını kaldırdı ve "Oğlum çok ayıp. Ablaya öyle denir mi hiç? Hem sen abi oldun artık, kendin bağlasana," dedi. Çocuk "Niye?" diye sordu. "O hizmetçi değil mi?" "Değil. Ama tıpkı Fatma ablaya benziyor." Kadın gülümseyerek Meryem'e baktı ve "Siz onun kusuruna bakmayın," dedi. "Çocuk haklı işte." Meryem "Olsun, zararı yok, ben bağlarım," dedi. Ama bir yandan da çekindi. Çünkü öyle süslü fiyonklar yapmayı bilmiyordu kendisi. Bu yüzden dokunmadı. Çocuk ahlaya puflaya bağladı ayakkabısını. Meryem hayatında ilk kez kendisine sen değil de siz diye hitap edildiğinin farkına varmıştı. Acaba mucize dedikleri bunlar mıydı? Erkeklerin yanında çıplak kadın resimlerine bakan bir sarışın kadın, erkeklerle kavga eden bir başka kadın, kendisine siz diye seslenilmesi, bunlar mıydı mucize? Bu arada Cemal'in yanına oturan genç kadın iyi yolculuklar dedi. Kime hitap ettiği belli değildi ama karşısındaki adam da İyi yolculuklar dedi. Herkes şöyle bir başını salladı. Yanımda oturan bey Amerikalı bir gazeteci dedi genç kadın. Türkiye'ye bir röportaj hazırlamak için gelmiş. Her kesimden insanla konuşmak istiyor. Ben de onun tercümanlığını yapıyorum. İsmim Leyla, turist rehberiyim. Bu arada çantasından çıkardığı kart vizitleri kadının kocasına ve Cemal'e verdi. Beyefendinin ismi Peter Cape. Size birkaç soru sormak istiyor. Eğer izin verirseniz tabii, dedi. Karşısındaki kısa saçlı adam, tabii dedi, memnun olurum. Sonra Amerikalı'ya Meryem'in demin de anlamadığı o yabancı dilden birkaç kelime söyledi ama belli ki konuşmakta çok zorlanıyordu. Buna rağmen Amerikalı gazeteciyle karşılaşmak çok ilgisini çekmişti. Birçok yere gittik, dedi Leyla. Doğuya, batıya, Karadeniz'e, Akdeniz'e. Kamyona da bindik, eşekle köylere de çıktık. Şimdi de trenle seyahat ediyoruz. Amacı her kesimle konuşabilmek. Adam yine tabii dedi, buyurun. Amerikalı sarışın adam elindeki bloknota bakarak bir şeyler söyledi. Konuşurken Leyla'ya dönmüyor, doğrudan doğruya karşısındaki adamın gözlerinin içine bakarak soruyordu. Ne iş yapıyorsunuz diye soruyor. Ben doktorum, ürolog, eşim de bankacı. Ankara'da mı oturuyorsunuz diye soruyor Bay Cape. Evet. Konuştuğumuz bazı kişiler şöyle bir görüş ileri sürdüler. Dediler ki Türkiye'de sağ sol çatışması tarihe karıştı. Şimdi üç kutuplu bir Türkiye var. Bir tarafta Türk milliyetçiliği, öte yanda Kürt milliyetçiliği, üçüncü kutup ise siyasal İslam. Katılıyor musunuz? Doktor bu sorudan biraz rahatsız olduğunu ve biraz da şaşırdığını saklamadan "Hayır," dedi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmüş olduğunu asla kabul etmem." Kaşlarını çatmış, çenesini yukarı kaldırmış ve sanki konuşursa yabancı ajanlara Türkiye'nin sırlarını satan bir vatan haini durumuna düşecekmiş gibi ürkmüştü. Leyla herhalde bu konuda çok tecrübe edindiği için Peter'a sormadan açıklamaya girişti. "Yanlış anladınız," dedi. "Türkiye bölünmüş demiyor zaten ama bir kutuplaşma var demek istiyor. Üç kutuplu bir Türkiye." Doktor bunun üzerine afalladı, bir süre düşündü, fırsattan yararlanarak karısı girdi söze. "Böyle bir bölünmüşlük yok," dedi. "Bir tarafta modern ve laik Atatürk Cumhuriyeti var, bir de onu yıkmaya çalışan Kürtler ve İslamcılar." Leyla bu sözleri çevirdi. Peter bu kez kadına, "Sizin için korkutucu bir durum mu bu?" diye sordu. "Evet biraz," dedi kadın. "Çünkü Kürtlerin neler yaptığını, ne kadar cana mal olduklarını herkes biliyor." Burada biraz durup kinayeli bir edayla, "Tabii Batılı devletlerinde yardımıyla yaptılar bunları," dedi. Peter Cape, "Korkutucu olan ne?" diye sordu. "Bu İslamcılar bizi İran'a çevirmek istiyor. Modern Türk kadınının da o kara Fatmalar gibi başlarını örtmek istiyorlar. Fırsat bulsalar hepimizi çarşafa sokacaklar. Üniversitelerdeki türban eylemleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Onların hepsi bir merkezden yönetiliyor. Başlarına taktıkları şey de türban değil, siyasal bir simge. İran'da da böyle başlamıştı her şey. Önce üniversitelere binlerce türbanlı kız öğrenci doldurulacak, sonra devlet dairelerine. Ondan sonra da Arapça yazı isteriz, tatiller pazardan cumaya alınsın diye tutturacak ve bizi bir şeriat devleti yapacaklar. Taliban gibi bir şey yani. Peki bir öğrencinin istediği gibi giyinme hakkı yok mu sizce? Eğer bir davanın parçası olarak yapıyorsa yok. Bizim ninelerimizin başı hep kapalıydı. Ama bunlar başka türlü bir şekil veriyorlar. Normal bir başörtüsü değil, siyasal bir simge, bir üniforma. Nasıl yani diye sordu Peter. Bunun üzerine kadın elini başına götürüp normal başörtüsüyle siyasal türban arasındaki farkları tarif etmeye girişmişti ki gözü Meryem'e takıldı. Hah dedi, tamam işte. Bu hanım kızın da başı kapalı ama onlar gibi değil. Normal Anadolu kadını başını böyle örter. O ucubeler gibi değil. Meryem içinden eyvah dedi. Car car car konuşmaları dönüp dolaşıp kendi giysilerine gelmişti. Ve şimdi kompartmandaki herkes onu kirlenmiş Yemenisine dikmişti gözlerini. Yavur bile ona bakıyordu. Siz nerelisiniz diye sordu Leyla. İşte dedi Meryem. Van Gölü'nün oralardan, Suluca'dan. Leyla bunları Peter Cape'e çevirdi. Sonra Peter ona sorular sormaya başladı. Kürt müsün, Türk mü? Meryem cevap vermesinden rahatsız olup olmayacağını anlamak için Cemal'e baktı ama onda bir kızgınlık emaresi göremediği için "Elhamdülillah Müslümanım" diye fısıldadı. Leyla "Onu sormuyor" dedi. "Türk mü, Kürt mü olduğunu soruyor." Cemal söze girişti ve "Bizim oralarda Türklerle Kürtler karışıktır" dedi. Kız alıp verdikleri için aileler karışmıştır. Ama bizde Türklük daha fazla. Leyla bir bakışta onun asker olduğunu anlamış ve bu arada bilgiyi Peter'a iletmişti. Peter büyük bir ilgiyle Cemal'in askerliğini komando olarak yaptığını, dağlarda çarpıştığını öğrendi ve başladı onun sorularıyla sıkıştırmaya. Ne gibi olaylara tanık olmuştu? Kürt köylerinin yakıldığı ve boşaltıldığı doğru muydu? Korucular halka zulmediyorlar mıydı? Arkadaşları ölmüş müydü? Çok gerilla öldürmüş müydü? Çatışmalar nasıl oluyordu? Kuzey Irak'a geçmiş miydi, yaralanmış mıydı? Cemal bu sorulardan çok tedirgin oldu. Konuşursa hem askeri sırları bir yabancıya verecekmiş gibi hissetti kendini, hem de yanında ölen arkadaşlarına ihanet edecekmiş gibi. Asker ocağının yazılı olmayan kuralları da vardı ve bu tip bir konuşmayı kaldıramazdı. Ayrıca o dağlarda bulunmayan, başının üstünden mermi geçmeyen, attığı her adımda mayına basmaktan korkmayan, 3 gün 3 gece yağan yağmurda iliklerine kadar ıslanmayan birisine ne anlatabilirdi ki? Kaçamak cevaplar verdi. Bilmiyorum dedi. Ben geri hizmetteydim diye kandırmaya çalıştı. Ve sonunda Peter anladı ki Cemal'in ağzından bir laf alması mümkün değil. Bu sırada doktor yine söze karıştı. Söyle gazeteci beye dedi. Bu memlekette Türk-Kürt ayrımı falan yok. Bunları kaşımasınlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür. Bak Amerika'da da zencisi, beyazı, İspanyolu bin bir çeşit insan var. Ama onların hepsi Amerikalı değil mi? Biz de Türk'üz işte ve vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Peter Cape bu sözleri kibarca karşıladı. Özür dilerim, sizi rahatsız etmek için sormuyorum bunları dedi. Amerika'da herkes istediği dili konuşur ve istediği giysiyi giyer. Burada ise Kürtçe eğitim ve televizyon yasak. Okula başörtüsü takarak gitmek de yasak. Bunları soruyorum sadece. Peter, bir ayı aşkın süredir bu garip, şaşırtıcı, çılgın, hüzünlü ve çelişkilerle dolu ülkeyi geziyordu. Daha önce hiç böylesine değişik yaşam biçimlerini bir arada barındıran bir ülkeye gitmemiş olduğunu düşündü. Şu kompartmanda oturan insanların bile aynı ulustan olduğunu söylemek zordu ki kendisi daha neler görmüştü. Güneydoğu'da PKK ile Türk ordusu arasında 15 yıldır bir savaş devam ediyor ve on binlerce kişi ölüyordu. Ama bu durum Türklerle Kürtlerin bir arada oturmasına, kız alıp vermesine, çalışmasına ve eğlenmesine engel olmuyordu. Ne garip işte bu böyle. Mesela Alevi ve Sünni mezhepleri arasında savaş yoktu şimdilerde. Ama onlar birbirinden kız alıp vermiyorlardı. Bu uğurda birçok cinayet işleniyordu. Türklerle Kürtler ise sadece dağlarda birbirini öldürüyorlardı. Aslına bakılacak olursa milyonların göçünden sonra en büyük Kürt şehirleri İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya olmuştu artık. Ve buralarda Türk-Kürt çatışması yoktu. Peter Cape'e anlaşılmaz gelen bir başka konu da bu ülke Müslüman olduğu halde her yerde bir Arap ve İran nefreti sezilmesiydi. Galiba Türkler kendilerini Batılı ve Avrupalı sayıyorlardı ama hem Batı'yı taklit ediyor, hayranlık duyuyor hem de aynı zamanda derin kuşkular besliyorlardı onlara karşı. Amerika'da yazdığı zaman kimsenin inanmayacağı bir başka gerçek de hiçbir ülkede buradaki kadar çıplaklık görmediğiydi. Bir yandan başlarını örtmek isteyen üniversiteli kız öğrencileri polis okula sokmuyor ve onları üstlerine su sıkarak dağıtıyordu. Öte yandan da ekranlar ve gazeteler buram buram seks teşhir ediyordu durmadan. Kutsal Ramazan ayında bile böyleydi durum. Anlamak çok zordu bu ülkeyi. Bir de karşısında oturan doktor gibi herkesi milliyetçi kılan derin bir parçalanma ve bölünme paranoyasına tanık olmuştu. Hangi Türk'e Ermeni, Kürt ya da başörtüsü laflarını etse hemen sinirler geriliyor ve Atatürk nutukları başlıyordu. Zaten bu sarışın ve mavi gözlü devlet kurucusunun resimleri, heykelleri ülkenin her yerindeydi. Onun olmadığı bir meydana ve resmi daireye rastlamak olanaksızdı. İlk geldiğinde ülkenin kuzeydoğusundaki soğuk bir kente gitmiş ve oradaki hükümet binasının önünde çok garip bir şey görmüştü. -30 derecede ve insanın burnunun soğuktan düşeceği bir havada acayip renkli kaftanlar giymiş, ellerine müzik aletleri almış, Osmanlı kavukları takmış bir takım adamlar bekleşip duruyorlardı. Bunun ne olduğunu sorduğunda rehberi Leyla, "Mehter takımı," demişti. Osmanlı ordularının savaş bandosu. Şimdi her belediye kendisine bir tane kuruyor bunlardan. Peki neden bu soğukta donarak bekleşip duruyorlar? Çünkü bu şehirden milletvekili seçilmiş birisi var. Şu sıralarda bakan oldu, kabineye girdi. O gelecek, bekliyorlar. Adam ne zaman gelecek? Belli değil. Peter Cape, sıcacık otomobilin içinde olmanın verdiği rahatlıkla bu sahneyi görüntülemek istemiş ve epeyce beklemişti. Mehter müzisyenlerinin giderek uyuştuğuna, ellerinin hissizleştiğini, pala bıyıklarının buz tuttuğunu görebiliyor ve üzülüyordu ama neredeyse morarmaya başlayan bu adamların kıpırdamaya hiç niyeti yoktu. Leyla o kentin soğuğunun meşhur olduğunu, hatta 17. yüzyıldaki bir Osmanlı gezgini olan Evliya Çelebi'nin kitaplarında geçtiğini anlattı. Evliya Çelebi dar bir sokakta bir damdan ötekine atlayan bir kedi görmüş, hava öyle soğukmuş ki zavallı kedi havada donup öylece kala kalmış. Donmasını anladık da niye yere düşmüyor diye sorduk ki Peter Cape, Leyla da ona Evliya Çelebi hikayelerinin hep böyle olduğunu anlattı. Şimdi de kedi donduran acı soğuk mehter takımını buzdan heykellere döndürüyordu. Bir saatten fazla zaman beklediler. Sonra bir araba konvoyu göründü, polis arabaları eşliğinde siyah Mercedesler sökün etti. Leyla'nın gösterdiği ve o havalinin köylülerine benzeyen kısa boylu bakan, yanında kendisine hürmet gösterenlerle birlikte hükümet binasına girerken mehter takımına bakmadı. Onların farkına bile varmadı. O zavallılarda son anda cana gelip bir marş çalabilmek için çırpınıp durdularsa da bir iki cılız boru sesinden başka bir şey çıkarmayı başaramadılar. Çünkü eklemleri donmuştu. Bir de davulcu elindeki tokmağı deriye bir iki kez indirebildi. Sonra sapır sapır döküldüler. Bunları da ne Sayın Bakan duydu ne de yanındakiler. Ama görev yapılmış ve bakan karşılanmıştı. Peter kendisini tarihte bir yolculuğa çıkmış gibi hissetti bunun üzerine. Leyla'ya bakanın kim olduğunu sordu. O kentin esnaflarından biriymiş. Herhalde toptan zahire satarmış. Sonra muhafazakar bir partiye girmiş ve o partinin seçimlerde hiç beklenmedik bir başarı kazanması üzerine de önce milletvekili sonra bakan oluvermiş. Ne şans varmış adamda, dedi Peter Cape. Leyla ise çoğu böyle dedi. Bu konuyla kişisel bir ilgisi varmış gibi hırsla konuşuyordu. Hiçbir işte dikiş tutturamamış insanlar, taşra tüccarları, mahkemelere düşüp de dokunulmazlık sırrına bürünmek isteyenler kapağı birer partiye atıyor ve sonra insanları böyle -30 derecede saatlerce bekletebiliyorlar. Bakan kendine yatırım yapmak için bütçeden pay almış ve şimdi kendi adını taşıyan bir spor merkeziyle rahmetli babasının adını alacak bir park yaptırmak için gelmiş. Eskiden kimsenin pek hoşlanmadığı ve yüz vermediği zahirecinin bir Selçuklu sultanı gibi karşılanması da anlaşılabilir oluyor böylece. Peter Cape bu ülkede çok garip şeyler görmüştü. İçine kapanık, ışıksız, karanlık Anadolu şehirleri, çökük avurtlarıyla sigara içen bıyıklı erkeklerle dolu kahveler, sokaklar, derin bir yoksulluk, kendini ağaca asan aç insanlar, Boğaziçi Köprüsü'nden aşağıya atlayarak intihar eden gençler, sokak kapkaççılarının bileziklerini almak için kolunu kopardığı kadınlar, dolmuşlar, minibüsler, Cherokee, Lincoln jipler, limuzinler, Lamborghini'ler, Ferrari'ler, beş yıldızlı oteller, Boğaziçi kıyısında binbir gece masallarını andıran eğlenceler, havai fişek gösterileri, Afgan giysileri içerisinde dolaşanlar, çıplak mankenler, Beyoğlu barlarında metalciler, satanistler, rock müzisyenleri, her tarafına piercing yaptırmış yeşil, kırmızı saçlı gençler. Kısacası anlamak çok zordu bu ülkeyi. Anlatmak da öyle. Bu arada Leyla elindeki küçük fotoğraf makinesiyle ayağa kalkıp daha ne olduklarını anlayamadan birdenbire önce Cemal ile Meryem'in sonra da karşıda oturan ailenin resimlerini çekti. Cemal bir an boğulacak gibi hissetti kendini. Bu adamın sorularından da fenalık basmıştı içine. Canını koridora darattı ve bir sigara yaktı. Camın önünden ağaçların hızla geçmesi midesini bulandırıyordu. Müthiş bir can sıkıntısı çullanmıştı üstüne. Adamın soruları günlerdir içine gömüldüğü uyuşuk sakinliği bozuvermişti. Leyla'nın Meryem'le birlikte resmini çekmesi de sinirlerini bozmuştu. Hiç öldüreceği kızla birlikte resim çektirir miydi insan? Hem de bir gazeteciye. Belki de bu resim Amerikan gazetelerinde yayınlanacaktı. Oradan da Türk gazeteleri alıp basacaktı. Acaba Leyla'nın elindeki makineyi alıp kırsa mıydı? Ama böyle yaparsa işe polisler el koyar ve durumu daha da zorlaştırırdı. Zabıtlar, ifadeler vesaire. Ama biraz sonra sinirlerini bozan ve bunların hepsinden daha önemli olan şeyi anladı. O çıplak kadın görüntüsü. O görüntü Cemal'i alt üst etmişti. Bugüne kadar bir kadın tenine değmemiş olan vücudu cayır cayır yanmaya başlamıştı yine. Babasının içine saldığı korkudan bırak başka kadınları eşeklere bile dokunamamıştı. Hatta tövbe tövbe kendi organına bile dokunmayı becerememişti. Çocukluktan ergenliğe geçerken arkadaşları yeni keşfettikleri bu işe dört elle sarılır ve sabahtan akşama ve bayılıncaya kadar kendilerini tatmin ederken Cemal mübarek babasının istimna en büyük günahlardan biridir sözleriyle büyümenin cehennem azapları içerisinde kıvranmıştı. Arkadaşları içinde hayvan ve bitki adlarının geçtiği binbir türlü hikaye anlatıyorlardı kendisine ve onu çıldırtıyorlardı. Bugüne kadar eli o zavallı erkek eli Emine'nin eline bile değmemişti. Bu yüzden onun vücuduyla arasına dikilen her engel bir an önce aşıp yatağa girebilmek için inanılmaz derecede güçlü bir arzu duyuyordu. Askerlik bitince bu olana kavuşacağını sanmıştı ama şimdi de Emine ile arasına bu sümüklü kız dikilivermişti. Askerdeyken arkadaşlarının elinde gördüğü dergiler de onu böyle alır yerden yere vururdu işte. Kadın denilen içine şeytan girmiş yaratığın erkeği ifsat ettiği o kadar belliydi ki. Ben ne yapacağım diye düşündü çaresizce. Bu kızı nasıl öldüreceğim? Böyle bir görev yapacağı için kızı kendisinden uzak tutuyor ve eski günlere ait tek bir anıyı bile hatırlamamak için çaba gösteriyordu. Bir yabancıydı bu kız. Kirlenmiş, pislenmiş, murdar olmuştu, günah işlemişti. Yeni Tanrılar ve Tanrıçalar. Profesör keşke Joseph Campbell hayatta olsaydı diye düşündü. hem hayatta olsaydı hem de şurada karşımda otursa, bir kadeh beyaz şarap ikramımı kabul etse ve ak saçlarına sıçrayan su damlacıklarını aldırmadan mitolojiden söz etseydi ne iyi olurdu. İnsanlığa yeni bir mitoloji gerektiğini söylerken %100 haklı olan o bilge adam. Belki kendisi de mitos aramak için gelmişti buralara. O da Campbell gibi dünyaya çok uzaktan, mesela aydan bakmak ve orada ulus ayrımlarının ortadan kalktığını görmek için denize açılmıştı. Ay değil ama deniz. Eski mitler gibi belki yeni mitleri de bize getirecek olan deniz. Böyle sıcak, tembel ve çam kokulu bir denizde insanın içini titreten Boston günlerini düşünmek hoşuna gidiyordu. Beyaz bir şehir, soğuk, temiz, bakımlı, Avrupa aristokrasisi kokan ve bilgi dolu. Harvard'daki ilk yılında Cambridge'in her köşesini, her bahçesini, her anıtını, her binasını ve her kaldırım taşını ezberlemiş ve kendisine üniversite eşyaları satan dükkandan bir sürü Harvard damgalı kupa, tişört, kazak, fular ve kep almıştı. İzmirli dar gelirli ailenin bursla okuma şansını elde etmiş çocuğu gurur duyuyordu bunları giyerken. Boş vakitlerinde fakülte kluba gidip o eski ve huzurlu binayı seyrediyor, orada neler yaşanmış olduğunu merak ediyordu. Bakımlı bir bahçenin ortasına yerleştirilmiş mücevher gibi bir binaydı bu. Alt katta kocaman bir şöminenin ısıttığı maun eşyalarla ve çiçekli kumaş kaplanmış koltuklarla dolu bir salon vardı. Müthiş bir huzur yayılıyordu bu salondan. Derin ve saygılı sessizlikte hocalar gazetelerini okuyorlar ve çıtır çıtır yanan şöminenin huzur verici sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Belki arada bir çevrilen sayfanın hışırtısı, işte hepsi o kadar. Sınıflardaki kavisli sıraların arkasında yere sabit sandalyelere oturduğunda bu dünyada kendi kaderine büyük bir mutluluk payı düştüğünü hissediyordu. Yıllar sonra bu kez konuk olarak tekrar o sınıfları gezdiğinde sıralarla sabit sandalyeler birbirine çok yakın görünmüştü gözüne ve o sıralarda nasıl oturabildiğine şaşmıştı ama bir an sonradan aradan geçen yılları ve bu yılların irileştirdiği gövdesini hatırlayıp kendi kendine gülmüştü. Öğrencilik çağlarında hepsi tığ gibiydi tabii ki. Artık yaşamının çizilmiş olduğunu düşünüyordu o yıllarda. Okulu bitirdikten sonra orada kalacak, master ve doktora derecelerinden sonra Harvard hocalarından biri olarak hayatını o muazzam kütüphane ile fakülte kulüp arasında geçirecekti. Bu hayaller Boston'a gelen Aysel'i tanıyana kadar sürmüştü. Kızın hayatına girişinde öyle bir zenginlik, öyle bir para savurma ve görkem vardı ki daha önce hiç böyle şeyler görmemiş ve önceleri aile çevresinde sonra da burs parasıyla kıt kanaat geçinmek zorunda kalmış olan İrfan'ın gözü kamaşmıştı. Alışverişe çıkıldığı zaman şoförlü bir Lincoln tutuluyor, Boston'ın en lüks lokantalarında yer ayırtılıyor, garsonlara yüklü başlar bırakıldığı için her yerde çok saygı görülüyor ve en şık Avrupa bütüklerinden giyiniliyordu. Türk zenginlerinin Amerika'da gördükleri bu itibara çok şaşıran İrfan, Aysel'le evlendikten sonra işin sırrını anlayacaktı. Zenginleri Amerika sosyetesine takdim eden şirketler ve kişiler vardı. Bunlar aracılığıyla bazı tanınmış şahsiyetlerin vakıflarına bağış yapılıyor, böylece o kişinin davetlerine katılma ve birçok kişiyi tanıma olanağı sağlanıyordu. Kentlerin en pahalı lokantaları ve kulüpleri içinde bu isimler birer referans yerine geçiyordu. İrfan birkaç yıl sonra Aysel'in Ivana Trump'ın vakfına 20 bin dolar bağışladığını ve bu yüzden Aja de Cuba gibi yer bulunması zor birçok restoranın onlara açıldığını görecekti. Zaten Türk zenginleri birbirlerini ya Nobu ya da MoMA'nın oradaki Aquavit'te ya da Bond Street lokantasına götürüyorlardı. Türkiye'nin ülke olarak itibarı sıfıra yakın idiyse de Türk zenginlerininki çok yüksekti doğrusu. Bir keresinde davetli olarak Londra'da Piccadilly'deki özel bir kulübe gitmişler ve orada gördükleri İrfan'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklemişti. Çünkü bu son derece lüks binaya girerken bir üyenin davetlisi olmanız ve resepsiyona pasaportunuzu kaydettirmeniz gerekiyordu. Siyah ve çok şık giymiş olmanız da gerekliydi tabii. İçeri kabul edildikten sonra bir hostes sizi kırmızı halı döşenmiş ve üstünde kristal avizelerin ışıkları kırılan mermer merdivenlerden yukarı çıkarıyordu. Merdiven boyunca gördüğünüz nişlerde nadide ve hakiki sanat eserleri duruyor. Duvarları en ünlü ressamların orijinal tabloları süslüyordu. 5. kaset, 1. yüzün sonu.